Ayrım 2.
Bu kız çok kapalı bir çevrede din baskısı altında yetişti herhalde. Ömründe ilk kez genç bir erkekle bir odada kapalı kaldı. Üstelik dişinden kan geldi, bu yüzden bir şok geçirdi. Taner acaba bu teşhis doğru mu diye merak etmiş, kızın ailesini filan araştırmış, genç öğretmenin Kastamonulu bir imamın kızı olduğunu, Bodrum Yarımadası'ndaki köye yeni geldiğini, çevresiyle henüz uyum sağlayamadığını öğrenmiş. Böylece teşhisin %100 doğru olduğunu anlamış. Kendim dahil nice Bodrumluyu ölümden kurtaran Alim Bey ne acıdır ki kendini kanserden kurtaramadı. Genç sayılabilecek bir yaşta ölüp gitti. Şimdi şatafatlı bir halı dükkanına dönüşen muayenehanesine bitişik çıkmaza onun adı verildi. Ama Bodrumlular Doktor Alim Bey'e gönül borçlarını bu kadarıyla ödeyemezler. Yeni yapılan büyük hastaneye onun adı verilmeliydi bana kalırsa. Mideme düşkünlüğümü bilen Bodrumlu arkadaşlarım tifom sırasında maneviyatım bozulmasın diye beni hem diyete uygun hem de lezzetli çorbalar, yağsız balık buğulamalarıyla besledikleri, başucumda nöbetleşerek bekledikleri halde tifom çok eğlenceli geçmemişti. Oysa hastalıklarımda çok eğlenceli durumlar olurdu kimi zaman. Örneğin ameliyatlarımdan birinde kahkahalar atarak narkozdan uyanmıştım. Çünkü arkadaşım Nejat Harmancı yatağımın kenarına oturmuş, yüzüme sevecen küçük tokatlar atarak "Türkiye'nin, Balkanların ve Orta Doğu'nun en iyimser hastası kendine gelmek üzere şimdi" diyordu. Beni kesip biçen meslektaşına. Başka bir ameliyatımda anlaşılan bana biraz fazla narkoz verilmişti ki kendime geldiğimde zil zurna sarhoş bir haldeymişim. Başımda bekleyen arkadaşla her nedense Fransızca konuşuyormuşum. İnsan tutarlı olmalı, benim bu yatakta ne işim var, hemen gitmeliyim diyormuşum, ayağa kalkmaya çalışıyormuşum. Beni zapt edemeyince arkadaş imdat diye basmış feryadı. Hasta bakıcılar iplerle gelmişler, ayaklarımdan boynuma kadar yatağa sıkı sıkı bağlamışlar beni. İlk ameliyatımı 14 yaşındayken geçirdim. Annem henüz boşanmamış Ankara'daydı. İyi ki bir rastlantı sonucu üvey babam Falih Rıfkı İstanbul'da bulunuyordu. O günlerin en ünlü cerrahı Mim Kemal Öke'yi yanına alıp yatılı okuduğum Arnavutköy Kız Koleji'ne geldi. Beni ambulansla hastaneye kaldırdılar. Meğer apandisit patlamış, peritonit olmuşum. Penisilin henüz icat edilmediği için peritonitten kurtulmanın pek yolu yoktu o sıralarda. Gel gelelim Mim Kemal bir Arnavut'u kurtarmış. Güzel mavi gözleriyle bana bakıp bakıp "Arnavut yaşadı, sen de yaşayacaksın" derdi. Nitekim sayesinde yaşadım da. 30 yıl kadar sonra Marsilya'dan İstanbul'a dönerken vapurda onu gördüm. Tehlikeli bir kalp sorunu olduğunu, yakında herhalde öleceğini söylediler. Yanına gidip onunla konuşmak, teşekkür etmek istiyordum. Ama bunu yapmaktan da çekiniyordum. Yolculuğun son günü baktım Mim Kemal güvertede yalnız. Hafifçe çiseleyen yağmurun altında denize bakıyor. Çok yakında öleceklerini bilenler çevrelerine garip bir sis yayarak herkesi uzakta tutarlar sanki. O garip sis Mim Kemal'in de çevresini sarmıştı sanki. Gene de yanına gidip hayatımı kurtardığı için teşekkür ettim. Beni ilkin tanımadı elbette ama Kız Koleji, peritonit, Falih Rıfkı lafı edince hemen anımsadı. "Aman efendim, bunca yıl önceydi, nasıl olur da hala unutmadınız" dedim. "Nasıl unuturum, penisilinden önce bir sizi bir de Arnavut'u peritonitten kurtardım" dedi. Sonra benim hiç bilmediğim bir şey anlattı. Ben 40 derece ateşle baygın yatarken asistanlarından biri annesini boşuna çağırdılar Ankara'dan, kız bu geceyi geçiremez demiş. Her nasılsa bunu duymuşum ve sokaklarda futbol oynayan bir çocuğun zengin birikimiyle ağız dolusu küfrederek ölmeye hiç niyetim olmadığını bildirmişim genç doktora. Bu terbiyesizliğim kendi de bir hayli küfürbaz olduğu rivayet edilen Mim Kemal'in hoşuna gitmiş. Çevresini saran sistem biraz kurtulur gibi oldu. Gözlerin içi gülerek "Neler söylediğinizi tekrar edemem ama bunları duyunca Arnavut gibi sizin de yaşayacağınızı anlamıştım" dedi. Benim böyle küfretmemin genetik bir olgu olduğunu, yani elimde olmadan küfrettiğimi belirtmek isterim. Küfürbazlık olayı bizim soyda bir kuşak atlıyormuş. Babam hiç küfretmezmiş ama hiç tanımadığım dedemin ağzı öyle bozukmuş ki orduda küfürbaz Asaf diye ün salmış. Ben de ona çekmişim ne yazık ki. Hele beni akşamları tek başına televizyon haberlerine bakarken elimi kolumu nasıl salladığımı görenler, neler söylediğimi duyanlar bu koca karı kafayı fena halde üşütmüş der. Televizyon haberlerini dinlediğim sırada sahiden hafif tertip delirdiğim için hakları da olur. Kalp krizi geçirdiğim sırada da bir hayli komik durumlar oldu. Doktor Nejat oburluk konusunda beni hep uyarırdı. Yedi yedi sonunda çatladı derler ya, o çatlayan mide değil yürektir diye açıklardı. Bana da buna benzer bir şey oldu anlaşılan. Yüreğim hafif çatladı. O günler Cerrahpaşa'da özel bir oda bulamadıkları için beni bir koğuşa yatırdılar. İlk 5 gün neredeyse aç bıraktılar. Bulaşık suyuna benzeyen çorbalar verdiler sadece. Doğru dürüst bir yemek yesem kalbim hemen iyileşir diye söylenip duruyordum. Çocukluk arkadaşım Halet Canbel sonunda bana acıdı. Çok güzel kızartılmış kocaman bir tavuk getirdi. Ama Halet aklı başında bir insan, tavuğu bana vermedi. O güzel tavuk, kan torbaları, ilaçlar, lameller gibi çirkin şeylerin arasında laboratuvarın buzdolabına, benim erişemeyeceğim bir yere konuldu. Derken doktorları kandırmak için küçük bir nutuk attım. Hele bir deneyin, bilim adamısınız, açık görüşlü olmalısınız. Denemede her zaman yarar var. Çocukluğumda diyare geçirenlere bir yudum su verilmezdi, şimdi boyuna su veriyorlar. Sarılık geçirenlere et yedirilmezdi, şimdi yediriyorlar. Tıpta tedavi yöntemleri sürekli değişmekte. Benim gibi midesine düşkün bir insanı sadece tatsız çorbalarla ve yoğurtla beslemek onu ruhsal bir çöküntüye sürükler, hastalığını ağırlaştırır dolayısıyla. Tavuğu yersem inanın iyileşeceğim, aslan gibi olacağım filan dedim. Söylediklerim tümüyle saçmaydı ama açlığım yüzünden kandırma yeteneğim iyice güçlenmişti anlaşılan. Tavuk bu yüce tıp yetkililerinin izniyle laboratuvardan getirildi. Doktorlar bir halka oluşturdu yatağımın çevresinde. Ben de oturup o tavuğun hepsini afiyetle yedim. Üstüne de hastanenin üzüm hoşafını içtim. Bu tıbbi deneyden hemen sonra elektrom çekildi ve sahiden de eskisine nispetle çok daha iyiydi. 3 gün sonra da taburcu oldum. Devlet hastanelerinde yaşam o gün olduğu kadar eğlenceli değildir her zaman. Çünkü sağlık sorunları bir yana, memleketin yoksulluğundan kaynaklanan acıların da en yoğunlaştığı yerlerdir oraları. Çapa'da bir ayak ameliyatı geçirecektim. Bu ameliyatın adı eski Roma tarihinden bir kahramanın adına benziyordu. Hallux Vulgus. Tek kişilik odayı bir başkasına vermek zorunda kalmamak için bana bir piston yapıldı. Hallux Vulgus'tan 4-5 gün önce beni o tek kişilik odaya yatırdılar. O 4-5 gün boyunca hastanede gezer, çeşitli koğuşlara girer çıkar, ameliyat edilenlere bakar, yüreğim parçalanırdı. Hele çocuklar koğuşu beni perişan ederdi. Annelerinden uzak orada yatan küçüklere ufak şeker paketleri, bisküviler, çikolatalar götürür, onları öper, koklar, bağrıma basardım. Bunların arasında sıskacık, kara gözlü, kara saçlı, bacağından ameliyat edilmiş 3 yaşında bir oğlana özel zaafım vardı. Ona içim giderdi. Kendim de ameliyat olunca bu ziyaretleri kesmek zorunda kaldım. Ameliyatımdan birkaç gün sonra bir de baktım ki küçük kara bir kafa odamın kapısının alt kısmını itiyor. Devlet hastanelerinde zil teşkilatı genellikle bozuk olduğundan gereğinde hemşirelere seslenebilmek için kapılar hep aralık bırakılır. Kara kafasıyla kapımı iten benim küçük oğlandı. Koğuşu bir hayli uzaktaydı. Ameliyatlı bacağını sürükleyerek emekliye emekliye o mesafeyi nasıl aşmış, benim odamı nasıl bulmuştu bilemem. Hemen yatağımdan eğildim, küçük sevgilimi koynuma aldım. Ama mutluluğumuz uzun sürmedi. Hasta bakıcılar gelip çocuğu aldılar, koğuşuna götürdüler. Ayaklanır ayaklanmaz koltuk değneğimle o koğuşa gittim, çocuk yok olmuştu. Yalnız ayağımdan, apandisitimden, safra kesemden, yumurtalığımdan filan ameliyat olmadım. Sinüslerimden, ses tellerimden de zorum vardı. Onlardan da ameliyat edildim. Yaş ilerleyince gözümle ilgili sorunlar çıktı ortaya. Günün birinde gökte bir tek bulut yokken şimşekler çakmaya başladı güpegündüz. İrili ufaklı yıldızlar uçuştu o zavallı emekdar gözlerimin önünde. Meğer sol gözümün korneası yırtılmış. Lazer ile dikildi. Bu dikiş sırasında gördüğüm ışıkların ve renklerin güzelliğini anlatamam. Acapulco'da, Meksika körfezinde güneş batarken bile böyle kırmızılar, böyle maviler, böyle yeşiller, böyle morlar görmemiştim. Işıklarla renkler öyle görkemliydi ki o sırada aman ne oldu da korneam yırtıldı diyecektim neredeyse. Korneamın lazerle dikilmesi bana o ışık ve renk şölenini sunmak dışında pek bir işe yaramadı. Ama boynuma taktığım büyük bir büyüteç sayesinde okuyup yazabildiğime göre mesele yok. Gencecik insanlar ölüp giderken bu kadar uzun yaşamanın bedelini ödemek zorundasınız elbette. Bu bedeli fazlasıyla ağır ödemek istemeyenlerin, iyi ihtiyarlamak için yiğit olmak gerekir sloganına uymaktan, sağlıkları konusunda dırdırlarını kesmekten, bedenleriyle birlikte kafalarının da yaşlanmasını engellemek için yoğun bir çaba göstermekten başka çareleri yoktur. Gençlik yılları geçmişte kaldı diye ah vah etmesinler. Tam tersine gençliğin sorunlarından ve bu sorunların getirdiği acılardan kurtulduklarına şükretsinler. Oh ne güzel, ben de ihtiyarladım, sonunda rahata kavuştum diyebilsinler. Ama ihtiyarlığı kabul ederken 20 yaşlarının umutlarını, coşkularını, duyarlılıklarını, yani tüm olumlu yanlarını elden bırakmamaya gayret etsinler. Bir insanın bedeni artık hop hop zıplayamazken, beyninin hala hop hop zıplayabileceğini unutmasınlar. Bunu başarabilmek için yaşlıların generation gap denilen kopukluğu, yani kuşaklar arasındaki uçurumu aşmaları gerek. Torunlarıyla torunları yoksa başka gençlerle iletişim kurabilmek için her fırsattan yararlanmalıdırlar. Belki öğretmenliğimden ötürü bu iletişimi iyi kötü kurabildim her zaman. Ancak pop müziği söz konusu olunca korkunç uçurumlar açılıyor yeni yetmelerle aramda. Dans etme biçimlerine de aklım ermiyor. Eskiden bir kızla bir delikanlı birlikte dans ederlerdi. Bu danslardan bazıları, örneğin tango, hafifçe şehvete dönüşürdü neredeyse. Zaten yaşlı bir Fransız devlet adamı galiba Clemenco, tangoyu ilk seyrettiğimde çok güzel ama neden ayakta demiş. Şimdi ise şehvetin en küçük bir izi bile kalmadı ortada. Dans, dans olmaktan çıktı, biçimsiz bir spora dönüştü. Aşırı bir bireycilik içinde herkes partnerini el bile sürmeden, hatta partneri bile olmadan tepinip duruyor tek başına. Bu tür danslar ve pop müziği, eğer buna müzik denilebilirse, zamanla geçebilecek bir gençlik hastalığıdır belki de. Üstelik her genç kapılmıyor bu hastalığa. Şıkıdım şıkıdımdan değil de biraz daha kaliteli hafif müzikten hoşlananlar var. Gençler ihtiyarlarla birlikte olmak gereğini hiç duymazlar. Bunu duymaları için de hiçbir neden yoktur zaten. Gel gelelim ihtiyarlar gençlerle birlikte olmaya can atarlar. 90 yaşına gelince dadım Gülistan Hanım'ı kendi isteği üzerine Bakırköy'de bir huzur evine yerleştirdim. Tek kişilik odası, televizyonu, eski ve çok yakın bir dostu vardı orada. Gel gelelim bir ay sonra ben ne yapayım burada hepsi ihtiyar diyerek kıyametleri kopardı, eve geri döndü. Çocuklarımın arkadaşları gelince en güzel giysilerini giyer, takılarını takar, süslenir, püslenir, oturma odasında bir koltuğa yerleşirdi. Kendi lafa karışmadan gençlerin söylediklerini ilgiyle dinlerdi. Dadım 90 yaşında bile güzel kalmış bir Çerkezdi. Daha doğrusu soyunu sopunu bilmediğinden Çerkez olduğunu sanıyordu. Küçücük bir bebekken onu satmışlar. Satın alan din değiştirip Müslüman olan bir Fransız kontuymuş. Tabak takımlarında ve bazı özel eşyalarında Latince yazılı taçlı armalar varmış. Çok zenginmiş, kocaman bir konakta otururmuş. Bir Türk kadınıyla nikahlı ve çoluk çocukluymuş ama Müslümanlığından yararlanıp şuradan buradan güzel kız bebekler satın alırmış. O bebekler 12-13 yaşına gelip de adet görünce onları koynuna alırmış. Öteki küçük kızların başına gelenleri duyan benim Gülistan Hanım adet görmemek için sirkeler içer, üstüne soğuk sular döküp mermerlere yatarmış. Ama tabii hiçbir işe yaramamış bunlar. 12 yaşına gelince o da adet görmüş. Fransız soylusu da onu koynuna almış. Gülistan Hanım öyle korkmuş ki ilk gece adamın yatağını çiş etmiş. Dadım ben ancak 30 yaşlarındayken öyküsünü bana anlattı. Şok geçirdim. O herif bir canavarmış diye bağırdım. Gülistan Hanım, efendime saygısızlık etmeye hakkın yok. Bunu bana nasıl söylersin terbiyesiz diyerek üstüme yürüdü. Koskoca bir kadın olmasam beni dövecekti mutlaka. Beni aldı, besledi, büyüttü dedi. Öteki erkekler beklemezdi ama o adet görmemi bekledi. O benim efendimdi dedi. Sustum. Söyleyeceğim bir şey yoktu. Çünkü dadım ancak orta yaşlıyken Cumhuriyet dönemini yaşamaya başlamıştı. Osmanlı töreleriyle öyle bir şartlanmıştı ki kendi köleliğini ve efendisi saydığı o rezil Fransız kontunun tutumunu son derece normal buluyordu. Kendisi daha da küçükken ırzına geçmediği için herife saygı duyuyordu hatta. Oysa 12 yaşındayken cinsel ilişkiye zorlanması Gülistan Hanım'ın bedeninde büyük bir bozukluğa neden olduğu besbelliydi. Gene kendi anlattığına göre ilk kanamasından sonra hiç adet görmemişti. Efendim dediği herif öldükten sonra iki kez evlendiği halde çocuğu da olmamıştı. Neyse esas konumuza geri dönelim. Tıpkı dadım gibi bütün ihtiyarlar gençlerle birlikte olmaya can atarlar. Torun sahipleri çok talihlidirler bu açıdan. Yaşlı bir insanın torunlarıyla ilişkisi, gençken çocuklarıyla ilişkisinden kat kat daha rahattır. Çocuklarla yaşanan gerginlik torunlarla yaşanmaz. Çocuklar da anneleriyle babalarına gösterdikleri tepkileri büyük anneleriyle dedelerine göstermezler. Onlarla bir sorunları olmadığından hoşgörülüdürler bu ihtiyarlara. Ninelerle dedeler de onların asıl sorumluluğunu anneleriyle babalarına bıraktıkları için torunlarına fazla karışmazlar. Sadece severler, canları istediği kadar da şımartabilirler onları. Böylece huzurlu bir sevgi ortamı oluşur küçüklerle yaşlılar arasında. Gençliğimde de yaşlılığımda da küçük çocukları, özellikle bebekleri tutkulu bir sevgiyle sevdim. 30'una doğru bu sevgi fena halde yoğunlaştı. Çocuk istiyordum. Ama evlenmeden çocuk istediğim için ortada bir sorun vardı. Evliliğe kesinlikle yanaşamıyordum. Evliliğin bana çok zor gelmesinin nedeni yalnız yaşamaktan hoşlanmamdı. Monogam bir insandım. Yani tek eşliliğe inanıyordum ama o tek eşli aynı evde oturmaya gönlüm razı değildi. Onu her gün görmek ama geceleri evimde tek başına kalmak, tek kişilik yatağımda kitabımı okuyup tek başıma uyumak istiyordum. Üstelik beraber yaşayanların doğal olarak birbirlerinin en kötü yanlarını gördüklerini, bunun da bir ilişkinin bozulmasına neden olabileceğini bilmekteydim. Bu tutumumun hiç de normal sayılamayacağını biliyorum. Çünkü normal bir kadın sevdiği erkekle sabahtan akşama kadar ve geceleri de beraber olmak ister. Ama ne yazık ki ben normal değildim bu konuda. Ancak uzak deniz kaptanıyla rahat rahat evlenebilirdim. Adam 2-3 ay ortadan yok olacak, sonra gelecek 3-4 gün, bilemedim bir hafta evde kalacak, özlem ve aşk içinde beraber olacaksın. Sonra kaptan şilebinde görevine geri dönecek. Hong Kong'a, Singapur'a ya da Şili'ye gidecek. Mutluluk içinde sürüp gidebilirdi böyle bir evlilik. Ne var ki herkesin eşi uzak denizlerde kaptanlık edemez elbette. Ve gördüğüm kadarıyla evliliklerin çoğu mutlu değil. Çok iyimser olduğum halde işin iç yüzünü anlayınca evli çiftlerden ancak %10'unun gerçekten mutlu olduğu kanısına vardım. %90'ı ise kimi zaman örtülü kalan, kimi zaman apaçık ortaya çıkan bir çatışma halinde. Rahmetli arkadaşım Niyazi Berkes evliliği bir boks maçına benzetirdi. Balayı biter bitmez karı koca ringe çıkarlar, maç başlar. Eğer dövüşenlerden biri nakavt olursa ya da bir şike yapıp yenilgiyi kabul ederek yere serilirse o evlilik kör topal yürür. Ama maç devam ederse bitkin düşen çiftin ringden çıkmaktan, yani boşanmaktan başka çaresi kalmaz. Gel gelelim, boşanmak da kolay değildir. Çünkü çocuklar vardır, karşılıklı çıkarlar vardır, alışkanlıklar vardır. Üstelik yalnız kalmaktan ödü kopar herkesin. Tüm bunlara karşın bir an gelir, artık dayanamaz hale gelirler. 50 yıl sonra tüm tanıdıklarını hayretler içinde bırakarak ayrılıverirler. Örneğin Tolstoy 1910'da 82 yaşındayken neredeyse yarım yüzyıldır evli olduğu, ona bir düzine çocuk veren, evin her işiyle uğraşan, bütün yazdıklarını temize çeken karısı Sofya'dan resmen kaçtı. Kendisini zindanlara atan bir gardiyan olmakla suçladı onu. Bir yandan evrensel sevgiyi savunuyor, bir yandan da kadıncağızı köpekler gibi mutsuz ediyordu. Karısına bıraktığı veda mektubunda 48 yıldır sadık ve dürüst bir eş olduğu için Sofya'ya teşekkür etti. Ama son günlerini yalnızlık ve sessizlik içinde geçirmek istediğini bildirdi. Gece yarısı gizlice evden kaçarken özgür olmak ne güzelmiş dedi. Sofya üzüntüden kendini küçük bir göle attı, geri dönmesi için ona yürek paralayıcı mektuplar yazdı, haberciler gönderdi. Tolstoy'un niyeti de Türkiye'ye kadar kaçmaktı ama yolda hastalandı. Astapovo adlı bir istasyonda trenden inmek zorunda kaldı. Tolstoy istasyon şefinin küçük evinde can çekişirken karısı hepsi yetişkin olan ve kimi ana tarafını kimi baba tarafını tutan çocuklarıyla birlikte özel bir trenle oraya geldi. Çeşitli ülkelerin gazetecileri, Patha Film şirketinde haber programı çekenler ve yazarın hayranları oraya üşüşmüştü. Rus hükümeti sivil kılıkta polisler ve jandarmalar sevk etmişti o küçük istasyona. Ortodoks kilisesi de yazarın ölüm döşeğinde dinle barışmasını sağlamak umuduyla papazlar göndermişti. Tolstoy'un başucunda 6 hekim vardı. Yalnızlık ve sessizlik içinde ölmek isteyen yazarın çevresinde gürültülü büyük bir kalabalık toplanmıştı. Karısı ise gözyaşlarına boğulmuş bir halde trende bekliyor, onu görebilmek için sürekli arabulucular gönderiyordu. Ama Tolstoy Sofya'yı görmeyi reddediyordu. Kaçışından bir hafta sonra o tren istasyonunda öldü. Karısı onu ancak komaya girip bilincini yitirdikten sonra görebilmişti. Beni asıl şaşırtanlar çoğumuz gibi mutsuz evlilikler yapanlar değil, mutsuz bir evlilikten sonra başka biriyle yeniden evlenenlerdir. Mutlu bir evlilik yaşayanların dul kalınca yeni bir eş edinmesini çok doğal karşılıyorum. Çünkü onlar nikahta keramet olduğuna sahiden inanıyorlar, yeni bir eşin de onları mutlu edeceğini sanıyorlar. Ama mutsuz olanların bu acı deneyimi yinelemelerine aklım ermiyor. Sokrat, evlenin evlenin demiş, iyi bir eş bulursanız mutlu olursunuz, bulamazsanız filozof olursunuz. Böylelerinin filozof olamadıkları besbelli. Bir çift arasındaki çatışmanın eşlerin kişiliğinden değil evlilik kurumunun koşullarından kaynaklandığını bir türlü anlayamamışlar böyleleri. Aşkın doğal sonucunun nikahlanmak olduğunu sanıyorlar. Oysa aşk tutkusunun evlilikle hiç ama hiç ilgisi yoktur. Ölesiye aşık olduğunuz biriyle cinsel beraberlik anları dışında köpekler gibi mutsuz olabilirsiniz. Çılgınca aşık olmadığınız bir kişiyle az çok mutlu yaşayabilirsiniz. Aşka düşüp evlenmeye kalkan genç arkadaşlarıma bir tek soru sorarım. Kızlara, eğer karşındaki erkek senin gibi kız olsaydı, ona gene de hayran olup onunla yakın bir dostluk kurar mıydın diye sorarım. Erkeklere de kız senin gibi erkek olsaydı diye başlayarak aynı soruyu sorarım. Bu sorum hayır olmaz, elbette yakınlık duyamazdım türünden acı çığlıklarla yanıtlanır genellikle. Biraz düşünüp taşındıktan sonra evet yanıtını verenlere, peki öyleyse evlenin ama 7 yıl çocuk yapmayın derim. Neden 7 yıl diye sorduklarında, 7 yılda işin cılkı çıkar da ondan diyemem elbette. Daha gençsiniz, çocuğunuz olması yaşamınızı zorlaştırır, aceleniz ne gibi laflar edelim. Çünkü nispeten kısa süren çocuksuz bir evlilikle gelip geçici bir gönül ilişkisi arasında pek fark yoktur. Ama çocuklar dünyaya gelince durum değişir. Boşanmak bir sorun olur. Gel gelelim boşanmamak da çocuklar açısından bir sorundur. Çünkü çiftin evliliği yürümüyorsa, avaz avaz bağırıp çağırmasalar da, birbirinin başına çanak çömlek atmasalar da, çocuklar anneleriyle babaları arasındaki sinsi savaşı seziverirler hemen. Öte yandan boşanmalar, özellikle yetişkin olmayan çocukları fena halde sarsabilir. Yetişkin çocukların ise annelerine babalarına artık bıktım boşanın dedikleri olur. Kendim de boşandığım ve ailemde neredeyse herkes, oğlum, annem, teyzem, dayım, amcam, kardeş çocuklarım, boşandığı için bu durumları çok iyi bilirim. Boşanmayla ilgili sorunlar kimi zaman torunlara bile yansıyabilir. Birkaç yıldır ayrı oturan annesiyle babası boşandıkları sırada 8 yaşında olan torunum Yunus'un bana İstanbul'dan Bodrum'a telefon etmesini hiç unutamıyorum. Nene, bunlar resmen boşandı, sen benim hala nenem misin diye sordu. Hiçbir şeyin değişmediğini, babasının her zaman babası, benim her zaman nenesi olduğumu söyledim. Ama çocuk buna pek inanmadı. Sen babamın annesisin, babam da annemden boşandı. Belki nenem olamazsın artık dedi. Hala nenesi olduğumu kanıtlamak için bir an önce İstanbul'a geri dönmeye can attım. Evlilik dışı dünyaya gelen çocuklar, ortada bir baba bulunmadığından boşanma travmasını yaşamazlar elbette. Evlenmeden çocuk doğurmanın avantajlarından biri de budur zaten.